Ayrım 31, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 321. 22. 1995 model Fiat Tempra CX-AK. 1. Son araba. Sorun BMW'nin yerine alacağım arabayı seçmeye kalmıştı. Yeniden ikinci el arabaları teftişe başladım. İçlerinde çok yeni, çok az kullanılmış arabalar vardı ama ödemem gereken fiyat farkı bu alım için öngördüğüm miktarın hayli üstündeydi. Gözüm yine ilk gün bana çekici gelmiş olan koyu kurşuni renkteki bir arabaya takıldı. Fiat Tempra arabanın modeli 1995 idi. Yine çok garip bir rakam algılaması oldu. Arabanın üzerindeki plakanın son iki rakamı 96 idi. Ve ben hemen modelini de 1996 olarak benimseyiverdim. Gerçi kilometre göstergesi 120 bin kilometredeydi ama 3 yıl eski araba bundan önce ikinci elden aldıklarıma göre Toyota hariç yeni bile sayılırdı. Daha sonra fiyatına baktım. Şahin'in satış bedeli düşüldükten sonra kalan bütçem için fazla bir yük olmayacaktı. Bu ilk yüzeysel inceleme olumlu çıkınca aslında kararımı vermiştim bile. Ondan sonra arabanın kapısı açıldı ve şoför mahalline geçip oturdum. Arabanın ön paneli daha önceki arabalarıma göre hayli karmaşık görünüyordu ve küçük bir uçağınkini andırıyordu. Bana arabayı tanıtan servis elemanı paneldeki işaretleri açıklarken arabada klima olduğunu söyledi. Doğrusu bu benim için sürpriz oldu ve kararımı hemen pekiştirdi. Motor gücü, elektronik donanım falan kulağımın arkasında kaldı. Tek sakınca olarak gördüğüm şoför mahallindeki koltukların eskimişliğiydi. Onu da üstlerine yeni yüzler geçirterek çözebilecektim. İşlemlere hemen başlandı. Bu araba ilk Opel Kapitan'dan sonra üstelik de klimalı olarak sahip olduğum en konforlu, kullanışı en rahat arabaydı. 2. Ye kürküm ye. Tempra'ya kurulup benzin almak için her zamanki benzincime gittiğim ilk gün pompadaki adam beni her zamankinden daha bir saygılı karşıladı. Seçimler yeni bitmişti. Arabanın benden önceki sahibi MHP'li olmalıydı. O da benim gibi seçim konvoylarına katılmıştı herhalde çünkü tamamen temizlenememiş olan arka camın bir köşesinde yırtık bir poster parçası görünüyor, ucunda MHP'nin M harfi okunuyordu. Onu da ben kazıyarak okunmaz hale getirmiştim ama deneyimli pompacı oraya bir seçim afişinin yapıştırılmış olduğunu anlamıştı. Nedense beni CHP'li olarak görmüştü. Yaşıma başıma bakarak da sıradan bir militan değil milletvekili adayı olduğum sonucunu çıkarmıştı. Halk Partisi de bizim ÖDP gibi baraj altında kalmıştı. Pompacı beni teselli etti. Abi kusura bakma ama bu Deniz Baykal'la bu kadar olur dedi. Haklısın dedim. Eski arabamın sökülür takılır teypli radyosunu yenisine taktırtmak için gittiğim otoradyocusu bir elimdeki ucuz alete bir arabaya baktı. Abi bu arabaya bu radyo yakışmaz. Gel sana şöyle güzel bir radyo takalım diye beni kandırmaya çalıştı ama kandıramadı. Mahalle bakkalı hatta konu komşu hemen fark ettiler arabayı değiştirdiğimi. Yazlıktaki komşulardan biri de ha şöyle dedi. O Şahin sana yakışmıyordu. 3. Tempra'nın meziyetleri. Yeni arabamızı Haziran başlarında almıştık. 10-15 gün sonra Kuşadası'na doğru yola çıktık. Benim bütün homurdanmalarıma karşın karım yine bir sürü bavul ve hurç hazırlamıştı yazlığa götürülmek üzere. Şahin'i düşünerek imkanı yok bu kadar eşya sığmaz diye feryat ettim ama Tempra'nın geniş iç hacmi ve büyük bagajı o kadar eşyayı adeta yuttu. En hoş taraflarından biri direksiyonun havalı oluşuydu. Şahin'le güç bela girdiğim bir park yerinden çıkmak için bir dizi manevra yaparken direksiyonu sağa sola güçlükçe çeviriyor, kanter içinde kalıyordum. Oysa Tempra'nın direksiyonunu çevirmek son derece de rahattı. Elektrikli cam açıp kapama sistemi daha önceleri gereksiz bir lüks sanıyordum. Meğer ne büyük kolaylıkmış. Yolda giderken bir dokunuşla camımı açıp kapatabiliyordum. Buğulanan yan camları temizlemek eskiden büyük bir sorundu. Oysa şimdi hemen elimin altındaki komuta tuşları aracılığıyla camları bir indirip bir kaldırıyor, buğularını uzaktan kumandalı olarak temizleyiveriyordum. Yine eskiden gereksiz bir lüks saydığım merkezi kilitleme sistemi de büyük kolaylık sağlıyordu. Her duruşta kapıların açık olup olmadığını kontrol etmek yoktu artık. Yan koltuğa oturacak kişinin kapısını açmak için arabanın önünden ya da arkasından koşturmama ya da oturduğum yerden uzanıp kapıyı açmama da gerek kalmıyordu. Kimi bel ve sırt ağrılarına bu uzanıp yandaki kapıyı açma kibarlığının yol açtığını anlatmıştı bana fizik tedavi doktorumuz Behice Hanım. Benim Tempra'mda uzaktan kumanda sistemi yok. Herhalde bende olmadığı için bunu hala gereksiz bir lüks sayıyorum. Yine eskiden pek de önemsemediğim bir özellik de klima cihazının bulunuşuydu. Ne olacak yani diyordum. Hava çok sıcak olursa açarsın pencereleri, arabanın püfür püfür esen rüzgarıyla serin serin gidersin. Oysa her yaz Ankara'dan Kuşadası'na giderken sıcaktan nasıl pestile döndüğümü unutuyordum. Ancak klimanın tehlikeli tarafları olduğunu bilmediğimi çabucak anladım. Oysa Hindistan'a yaptığım gezi sırasında bu tehlikeyi yaşamıştım. Delhi'de bütün taksilerde klima düzeneği bulunuyordu. Serinletilen otelinizden hepsi klimalı taksilerden birine bindiğinizde kendinizi çok rahat hissediyordunuz. Ama dışarıda o cehennem sıcağında dolaşıp kanter içerisinde içi iyice soğutulmuş taksiye bindiğinizde soğuk algınlığına uğramanız işten bile değildi. Klimanın bir başka sakıncasını ise daha sonra öğrendim. Klimanın gözeneklerini dolduran suda çok tehlikeli bir bakteri ürüyormuş. Klimayı hava akımı yukarıya yani başınıza gelecek şekilde ayarladığınızda basınçlı soğuk havayla dışarı fırlayan bu bakteriler çeşitli ve bazen çok tehlikeli solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyormuş. Bunu da yine Tempra ile Kuşadası'na yaptığımız ilk yolculuk sonunda 10 gün kadar süren ağır bir gribe yakalanarak öğrenmiş oldum. Her şeye karşın dışarıdaki cehennem sıcağına karşı bütün pencereleri sıkı sıkı kapatılmış bir arabada serin serin yolculuk etmek o kadar da güzeldi ki. Sonradan bunun da çaresinin bulunduğunu öğrendim. Önceleri ne anlama geldiğini çıkaramadığım bir takım işaretler vardı klima tablosunda. Meğer havayı aşağıya, en azından göbek hizasına doğru üfürecek şekilde ayarlayabiliyormuşsunuz. Böylece soğuk hava ağzınıza burnunuza doğru fışkırtılmadığı için hem soğuk algınlığına yakalanma hem de mikrop kapma tehlikesi en aza indirgeniyormuş. İnsan rahata çabuk alışıyor. Klima konforuna da çabucak alıştık. Dışarıda hava çok sıcak olmasa bile pencereleri kapatıp klimayı çalıştırarak yolculuk etmek hoşumuza gidiyordu. Ancak bu arada klimanın iki sakıncasını daha fark etmekte gecikmedik. Klima çalışınca akaryakıt tüketimi de artıyordu. İkinci sakıncası, klima çalışırken motorun çekiş gücü hissedilecek kadar azalıyordu. Bunu da Foça'da dik bir yokuşa çıkarken orta yerde kalınca öğrenmiştim. 4. Ya klima bozulursa? Bir gün Kuşadası'ndan Foça'ya gidiyoruz. Hava çok sıcak, klima çalışıyor. Ancak bir ara neredeyse sonuna kadar açık olduğu halde klimanın çok az soğuk hava verdiğini fark ettim. Bir de yine ne olduğunu anlamadığım alttan gelen gürültülere benzeyen ama biraz değişik bir takırtı kulağıma geldi. Klimayı kapattım, ses kesildi. Bir süre sonra tekrar açtım. Bu kez serinlik artmıştı ama ses devam ediyordu. İzmir çıkışındaki sanayi sitesine uğradım, klimadan anlayan usta bulamadım. Sonra birisi Menemen yolunda bir klima fabrikası olduğundan söz etti. Gerçekten de otobüslere, kamyonlara, minibüslere yerli malı klima imal eden küçük ölçekli bir fabrikaya rastladık. İçeri girdim, derdimizi anlattım. Genç bir ustabaşı ilgilendi, geldi, klimayı çalıştırdı, dinledi, sonra bunun basit bir conta sorunu olduğunu söyledi. 5-10 dakika uğraştıktan sonra tamam dedi, çok küçük de bir ücret aldı. Yolumuza devam ettik. Sorun çözülmüş görünüyordu. Ancak birkaç gün sonra Kuşadası'na giderken aynı durum yeniden ortaya çıktı. Bu kez Kuşadası girişindeki servis istasyonuna götürdüğüm arabayı. Onlar da kontrol ettiler. Sonunda klimanın bozulmuş olduğunu, tamir edilemeyeceğini, yenisini taktırmaktan başka çare olmadığını söylediler. Klimanın yenisinin fiyatı benim Tempra'yı aldığım bedelin 1/3'üydü neredeyse. Şansımıza küstük. Zaten sonbahar gelmişti. Havalar öyle boğucu sıcak değildi. Ankara'ya kadar klimayı açmadan gittik. Ertesi gün Tofaş servisinden yine Rupen Bey'i aradım, sorunu anlattım. Getirin bir baktırayım dedi. Hemen kalkıp gittim. Bir usta çağırdı, bir şeyler konuştular. Daha sonra bana kahve ikram etti. Memleket sorunlarını, piyasa koşullarını konuştuk, sohbet ettik. Bir saat sonra usta geldi, klimanın sorununu çözülmüştü. Rupen Bey anlattı. Klimanın dişlerinden biri kırılmış. Normal olarak kimse zahmet edip bakmaz dedi. Bizim ustamız bu işin erbabıdır. Klimayı söktü, yeni dişli taktı. Artık o can sıkıcı sesi de duymayacaksınız. Tamir masrafı olarak da çok az bir para aldılar. 3 yıldır klimamız sessiz sakin çalışıyor. 5. Araba su kaynatırsa. Bir gün Kuşadası'nda Davutlar yolu üstündeki evimizden alışveriş yapmak üzere kasabaya inmiştik. Park ettiğimiz yere döndüğümüzde baktım yerde arabanın ön tarafında bir ıslaklık var. Önemsemedim. Dönüşte tam da Tofaş servisinin önünden geçerken motordan buharlar çıkmaya başladı. O zaman göstergeye göz atmayı aklettim. Suyun sıcaklık derecesi 100 dereceyi geçmiş, tehlike sinyali veriyordu. Hemen direksiyonu kırdım, servisten içeri girdim. Normal olarak randevuyla gidiliyordu servise ama acil durum olduğu için bizi kabul ettiler. Durumu anlattım, durduğumuz yerde arabanın altından su aktığını da söyledim. Arabayı aşağıya indirdiler, bitince size haber veririz diyerek bizi de klimalı bekleme salonlarına aldılar. Bekle Allah bekle. Bir iki kere ne oluyor diye sormak istedim, bakılıyor diyerek beni geri çevirdiler. 2 saatten fazla bir zaman geçti. Artık neredeyse serviste kapanmak üzereydi. Sonunda arabamı getirdiler. Nesi olduğunu sordum. Arabanın termostatı bozulmuş. Onu değiştirmişler. 1-2 başka şey daha. Yüklü de bir fatura. Tabii söyleyecek bir şey yok. Faturayı ödedim, arabamızı alıp çıktık. Ertesi sabah yine bir alışveriş için kasabaya inmemiz gerekti. Artık gözüm sıcaklık göstergesinde. Tam servisin hizasına geliyorduk ki İbre yine tehlike sınırını aştı. Motordan buharlar yükselmeye başladı. Tabii hemen servise girdik. Yine bizi klimalı salona aldılar. Yine 2 saatten fazla bekledik. Sonunda arabayı getirdiler. Meğer su hortumlarından birisi çatlakmış. Oradan su akıtıyormuş. Hortumu değiştirmişler. Yine 1-2 şey daha ve yüklü bir fatura. Bu sefer tepem attı. Daha dün bu sorun için servisinize geldim. Beni ve eşimi 3 saat beklettiniz. Tamam oldu deyip gönderdiniz. Ama bu seferki arıza başka dediler. Ben size arabam su kaynatıyor diye geldim. Eğer siz 3 saat benim arabamla uğraşıp öyle dediniz, bu arızayı göremedinizse özrünüz kabahatinizden büyük dedim. Epeyce tartıştık. Sonunda yeni yaptıkları işin bir gün önce yaptıkları işi garantisi altında olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. 6. Bu sefer başka kaynatma. Ankara'ya döndük. Kış geldi. Bir akşam kent merkezinden evimize dönüyoruz. Oran sapağına gelmiştik ki araba yine su kaynatmaya başladı. İbre tehlike sınırını aştı. Güç bela evin önüne geldik. Ahbap olduğum Kerkük Türklerinden Talat Bey'in Yıldız'daki tamirhanesine telefon ettim. Eksik olmasın hemen kalfasını yollamış. Karanlıkta portatif lamba ışığında kalfa motoru açıp baktı. Sonunda biraz da alaylı bir şekilde "Radyatörde hiç su kalmamış Erhan Bey" dedi. Fena halde bozuldum. Aynı olay ilk arabamız Rover'le Brüksel'den Paris'e giderken başımıza gelmişti. O telaşla nasıl olur diye sormak aklıma gelmedi. Radyatörde gerçekten su kalmamıştı. Evden şişelerle su taşıdık. Biraz sonra motorda soğuyunca araba çalıştı. Kalfaya teşekkür ettim. Ertesi sabah arabaya bindiğimde burnuma hafifçe bir yanık lastik kokusu geldi. İşkillendim. Toyota ile gezmeye geldiğimiz Türkiye'den Paris'e döndüğümüz günün ertesi sabahı arabaya binince yine böyle bir koku duymuştum da o zaman arabanın bütün elektrik donanımının yandığı söylenmişti. Korka korka marşa bastım, motor çalıştı ama benim gözüm göstergede. Bu kez de Yıldız'a yaklaşırken İbre yine yukarı çıkmaya başladı. Hemen tamirhane yönüne döndüm. Dükkanın önüne geldiğimde radyatörden buharlar çıkmaya başlamıştı. İster istemez arabayı bıraktım, işime dolmuşla gittim. 1-2 saat sonra Talat Bey telefon etti. Bir gün önceki sıcaklığın yükselmesi nedeniyle motor kapağı yanmış. Onu değiştireceklermiş ama fatura yüklü olabilirmiş. Çaresiz kabul ettim. İkindi üstü tamirhaneye uğradığımda Talat Bey'in yüzü asıktı. Yalnız motor kapağında değilmiş sorun. Motorun rektifiye edilmesi gerekiyormuş. Tabii ona da razı oldum. Fatura da epeyce yükseldi. Tamirat tamamlandığında Talat Bey beni teselli etmek için size epeyce yük oldu ama böylece motorunuz da sıfırlandı. Garanti daha en az 150 bin kilometre yapar dedim. Bir hesap ettim. Yılda en çok 10 bin kilometre yaptığıma göre daha 15 yılım vardı. Yani 90 yaşıma yakın. O kadar yaşamam böylece garanti altına alındığına göre daha ne isterdim? 7. Debriyaj ne işe yarar? Bir kış günü bir sağlık kontrolü sonrası yorgun argın Nene Hatun Caddesi'nden yukarıya Çankaya'ya doğru çıkıyoruz. Yerler ıslak ve kaygan. Arabalar iyice birbirlerine sokulmuş. Gazi Osman Paşa sapağında kırmızı ışık yandı, durduk. Arkamdaki araba neredeyse bana değecek kadar yakın. Işık yandığında vitese takarken kaydırırım korkusuyla bir ayağım gazda, bir ayağım debriyajda bekliyorum. Sonunda ışık yandı ama bizim araba yürümüyor. Arkadan korna çalıyorlar. Hava yağmurlu, görüş kısıtlı. Gaz veriyorum, yine Nuh diyor, peygamber demiyor araba. Bir tarafa yanaşmayı deniyorum ama ne mümkün. Sonunda arkamdaki arabalar beni sollayıp geçtiler. Geride kimse kalmayınca bakındım, yine şansım varmış. sağ kaldırımda geri geri gidip park edebileceğim bir boşluğa ilişti gözüm. Vitesi boşalttım, frenle kaya kaya yanaştım. Arabayı hem de çok nizami bir şekilde kaldırıma yanaştırdım. Güç bela bir taksi bularak kendimizi eve attık. Tabii yine Talat Bey'i aradım. Ertesi sabah gelip beni aldılar. Bir gece önce karanlıkta arabayı bıraktığım yeri güçlükle bulabildim. Arabanın altını üstünü kurcaladılar, sonunda teşhisi koydular. Zaten aşınmış olan debriyaj balatası fren debriyaj yapmaktan ısınmış ve yanmış. Belki debriyaj diskinin de değişmesi gerekebilirmiş. Ama bu tamirat sokak ortasında yapılamayacağı için arabayı çektirmek gerekirmiş. Gerçekten de arabayı çekip götürdüler. Bir tuzlu fatura da debriyaj için ödedim. 8. Göstergeler ne işe yarar? Dostum Cemil'i görmek için gittiğim Bodrum'dan Kuşadası'na dönüyorum. Bir ara gözüm benzin göstergesine ilişti. Sıfıra yakın. Başladım benzinci aramaya. İlk rastladığım benzinci kredi kartıyla satış yapmadığı için depoyu doldurtmadım. Kuşadası'na geldim. Neşe Can'la buluştuk. Foça'ya doğru yola çıktık. Hava çok sıcak, trafik kalabalık, Kuşadası'ndan gelip İzmir'den Çanakkale çıkışını bulmak, karayollarının yön gösteren tabelalarındaki üstün becerisi benim yol bulmaktaki eşsiz beceriksizliğimle birleşince hep sorun oluyor. Yine öyle oldu. Güç bela karşı yaka yönünü yakaladık. Kafamda o gün yapmam gereken işler var. Yani biraz dalgınım. Derken Menemen yakınlarında bir kırmızı ışıkta durduk. Motor stop etti. Yeşil ışık yandı, anahtarı çevirdim, motor gıygıy etti, çalışmadı. Uğraşmam fayda vermedi. Arkadakiler haklı olarak sabırsızlanıyordu. Flaşörleri çalıştırdım, ana yolun ortasında çaresiz kalmıştık. O sırada sağ tarafta kendisine yeşil ışığın yanmasını bekleyen bir özel minibüsün şoförü yanıma yaklaştı, ne olduğunu sordu, anlattım. Artık yaşlı olmanın faydalarından mı, yoksa minibüs şoförü delikanlının insan sevgisinden mi kaynaklandı bilmiyorum ama hemen operasyonu eline aldı. Kenarda duran bir genci de yardıma çağırdı. Arabayı birlikte iterek trafiği engellemeyecek şekilde kenara çektik. Genç minibüs şoförü kaputu açtı, platinleri, bujileri elden geçirdi. Bunlarda hiçbir sorun yok amca dedi. O da benim gibi çaresiz. Bir kere işe karışmış bulundu, bırakıp gitmeyi de şanına yediremiyor. Biz ne yapacağımızı düşünürken bu kez bir kamyonet yaklaştı, durdu, şoför indi, yanımıza geldi. Deneyimli bir şoför olduğu belliydi. İlk sorduğu depoda benzin var mı oldu. Bir de baktım gerçekten de ibre sıfırdı. Bodrum'dan gelirken depoyu doldurttuğumu sanmış, bir daha benzin göstergesine bakmamıştım. Deneyimli şoför durduğumuz yerin biraz gerisindeki benzin istasyonundan bir şişe benzin almamızı söyledi. Genç şoför hemen oracıktaki bakkaldan bir boş kola şişesi alıp geldi. Birlikte benzinciye gittik. Pompacı genç şoförün arkadaşıymış. Şişeye benzin doldurdu, o da bizimle birlikte geldi. Deneyimli şoför o kadarcık benzinle normal olarak motorun çalışmayacağını söyledi. Şişedeki benzinin az bir kısmını üstten doğruca karbüratöre adeta damlattı. Buna şoför dilinde benzin koklatma denirmiş. Marşa bastım, motor çalıştı. Tek yönlü yolda olduğumuz için geri dönemiyorduk ama birkaç kilometre ötede başka bir benzinci daha olduğunu söylediler. Bu arada ben kafamdan yardıma gelen bu kadar kişiye kaçar para vermem gerektiğini düşünüyordum. Önce genç şoföre sordum, adeta kızdı. İnsanlık öldü mü abi dedi. Para için değil, insanlık için yardım ettim. Deneyimli şoför ağzımı bile açtırtmadı. Ayrıca karbüratörün yanından çıkan ince hortumun kopmak üzere olduğunu söyleyerek Ali Ağa Sanayi Sitesi'ne uğrayıp değiştirtmemi salık verdi. Pompacı ise sadece verdiği benzinin parasını aldı. Hepsine teşekkür ederek ayrıldık. İlk benzinciye kadar, bu kez de gözüm yakıt göstergesinde, ilk akaryakıt istasyonuna kadar korka korka ilerledik. 31. ayrımın sonu, sayfa 329.